sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünizm geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 100 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek sırf komünizm denen bu soğuk, katı ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan 10 milyonlarca insan vardır. Bu insanlar sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilmiş, hapsedilmiş, çalışma kamplarında köle olarak kullanılmıştır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya olma korkusu altında yaşamıştır. Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuştur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüşü dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuştur? Devrimlerle iktidara gelmiş, üstelik milyonları ardından sürüklemiştir. Komünizm nereden doğmuş, nasıl büyümüş ve nasıl sona ermiştir? Gerçekten sona ermiş midir? Yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir? İlerleyen dakikalarda işte bu soruların cevaplarını ortaya koyacağız. Komünizmin doğuşunu anlamak için mutlaka 18. ve 19. yüzyıl Avrupa'sının kültürüne göz atmak gerekir. Avrupa kıtası milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren aşama aşama Hristiyanlığı kabul etmiştir. Hristiyan kültür aydınlanma çağı denen döneme kadar bu kıtaya hakim olmuştur. Aydınlanma hareketi ise 18. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır. Bu hareket bir takım Avrupalı düşünür ve sanatçıların eski Yunan ve Roma'nın putperest kültüründen etkilenerek dine karşı çıkmalarıyla başlamıştır. Aydınlanma hareketinin en büyük siyasi sonucuysa aynı zamanda din aleyhtarı bir devrim olan Fransız devrimidir. Fransız devriminin altyapısı Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi din aleyhtarı düşünürlerin telkinleriyle olmuştur. Devrim sırasında ise aydınlanma hareketinin din aleyhtarı ve pagan yani putperest eğilimleri açıklık kazanmıştır. Devrime öncülük eden Jacobenlerin yoğun propagandası sonucunda yaygın bir dinden çıkma hareketi gelişmiş, dahası yeni bir pagan din oluşturulmaya çalışılmıştır. İlk belirtileri 14 Temmuz 1790'da Federasyon Bayramı'nda görülen devrimci ibadet hızla yayılmıştır. Devrimin eli kanlı liderlerinden Robespierre, devrimci ibadete yeni kurallar da getirmiştir. Robespierre, bu ibadetin ilkelerini bir rapor halinde belirleyerek adına da yüce varlık ibadeti demiştir. Paris'teki ünlü Notre Dame Kilisesi kendi deyimleriyle aklın tapınağına dönüştürülmüştür. Kilise duvarlarındaki Hristiyan figürleri sökülmüş ve orta yere akıl tanrıçası olarak tanımlanan bir kadın heykeli yerleştirilmiştir. Fransız devrimi boyunca pek çok din adamı öldürülmüş, dini kurumlar yağmalanmış, tahrip edilmiştir. Fransız devrimiyle birlikte Avrupa'nın gündemine giren ve sonra da giderek yayılan bir felsefe vardır. Sadece maddenin varlığını kabul eden, canlıların ve insan bilincinin de sadece hareket halindeki maddeden ibaret olduğunu varsayan bu görüşün adı materyalizmdir. Aslında materyalizm ilk olarak eski Yunan'da yaşamış bazı felsefeciler tarafından ortaya atılmıştır. 18. yüzyılda materyalizmi benimseyen ve kitlelere empoze eden iki önemli isimse Fransız devriminin hazırlayıcılarından Denis Diderot ve onun yakın dostu Baron d'Holbach'tır. Baron d'Holbach, 1770'te yayınlanan Doğanın Sistemi adlı kitabında bilimsel olduğunu iddia ettiği bir takım varsayımlara dayanmıştır. Öne sürdüğü ise var olan tek şeyin madde ve enerji olduğudur. Fanatik bir ateist olan d'Holbach, ahlak kavramına da karşı çıkmıştır. İnsanın elden geldiğince çok zevk elde etmesi ve bunun için her yolu denemesi gerektiğini savunmuştur. ...18. yüzyılda birkaç düşünür tarafından benimsenip savunulan materyalizm, 19. yüzyılda daha da yayılmıştır. Nitekim bu felsefe, Fransa ile sınırlı kalmayıp Avrupa'nın diğer ülkelerinde de kök salmaya başlamıştır. 19. yüzyılın başlarında ise Almanya'da ortaya çıkan iki önemli materyalist düşünür vardır. Ludwig Büner ve Karl Vogt. Vogt, insan zihninin kaynağını açıklamaya çalışırken, karaciğer nasıl öt sıvısı salgılıyorsa, insan beyni de düşünce salgılar demiştir. Ancak bu saçma benzetmesiyle, dönemin materyalistleri tarafından bile onay görmemiştir. Çünkü öt sıvısının maddi bir varlığı vardır, oysa düşüncenin yoktur. Dolayısıyla söz konusu benzetme tamamen anlamsızdır. Materyalizm, bu gibi saçma iddialarla ortaya çıkmasına rağmen dönemin din karşıtı güçleri tarafından benimsenmiş ve Avrupa toplumlarına empoze edilmeye başlanmıştır. Materyalizm, aklın ve bilimselliğin temeli gibi sunulmuş, bu aldatıcı propaganda önce Fransa'da, sonra Almanya'da ve giderek tüm Avrupa'da aydınlar arasında hızla yayılmıştır. Antik bir dogma olan materyalizm bu şekilde yayılırken bir yandan da materyalizmi çeşitli bilim dallarına uyarlama girişimleri olmuştur. Örneğin materyalizmi doğa bilimlerine uyarlayan kişi İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'dir. Sosyal bilimlere uyarlayan kişilerse Alman felsefeciler Karl Marx ve Friedrich Engels'tir. Darwin'in uyarlaması evrim teorisi, Marx ve Engels'in uyarlaması ise komünizm olarak bilinir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
aslında Darwin'in evrim teorisinin Marx ve Engels'in teorisini de kapsadığını söylemek mümkündür. Çünkü komünizm de bir evrim teorisidir. Evrim teorisinin tarihe ve toplum bilimine uyarlanmış halidir. Anton Panekok, 20. yüzyılın önde gelen Darwinist ve Marksist düşünürlerinden biridir. Komünizm ve evrim teorisi arasındaki ilişki, Panekok'un kaleme aldığı Marksizm ve Darwinizm adlı kitapta şöyle özetlenir. Marksizmin ve aynı zamanda Darwinizmin bilimsel önemi, her ikisinin de evrim teorisini takip etmesidir. Birisi bunu organik dünyanın alanı içinde, canlılar üzerinde yapmış, diğeri ise toplum alanı içinde gerçekleştirmiştir. Hem Darwin'in hem de Marx'ın öğretileri, yani doğa bilimleri alanında ve insan toplumları alanında gelişen bu iki öğreti, evrim teorisini pozitif bir bilime dönüştürmüştür. Bunu yapmakla evrim teorisini sosyal ve biyolojik gelişimin temel kavranışı olarak kitlelere kabul ettirmişlerdir. İşte Panekok'un bu tespiti iki teori arasındaki bağlantıyı açıkça göstermektedir. Darwinizmle Marksizm arasında iki temel konuda tam bir uyum vardır. Darwinizm, tüm varlıkların hareket halindeki maddeden oluştuğunu, bu maddenin de Allah tarafından yaratılmadığını ve düzenlenmediğini iddia etmiştir. Darwin'in ileri sürdüğü şey, tüm canlıların tesadüflerle var olduğu, insanın da diğer hayvanlardan evrimleşmiş bir hayvan türü olduğudur. Ancak Darwin'in iddialarının yanlışlığı bilimsel bulgularla ortaya çıkmıştır. Bu asılsız iddialar maddenin varlığına inanan ve tüm insanlık tarihini maddi faktörlerle açıklamaya çalışan Marx ve Engels'in görüşleriyle tam bir uyum içindedir. Darwinizm, canlılar dünyasında gelişmeyi sağlayan itici gücün çatışma olduğunu da ileri sürmüştür. Darwin'in teorisinin en temel varsayımı, doğal kaynakların canlılar için yetersiz olduğu, dolayısıyla daimi bir yaşam mücadelesi yaşandığı, bu mücadelenin de evrimleştirici bir güç oluşturduğu şeklindedir. İşte Marx ve Engels'in benimsediği diyalektik yöntem de bunun aynıdır. Diyalektiğe göre evrendeki gelişmenin tek itici gücü zıtlar arasındaki çatışmadır. İnsanlık tarihi de çatışma sayesinde gelişmiş, insan bu çatışma sayesinde ilerlemiştir. Marx-Engels ikilisiyle Darwin'in arasında bir bağlantı olmamış, ayrı alanlarda ve ayrı mekanlarda çalışmış, düşünmüş ve yazmışlardır. Ancak teorileri incelendiğinde sanki tek bir merkezden çıkmışçasına büyük bir uyum içinde oldukları görülmektedir. Darwin materyalist felsefeyi doğaya, Marx-Engels ise tarihe uyarlamıştır. Nitekim Darwin'in materyalizme yaptığı bu büyük katkının önemini ilk anlayan kişi Karl Marx'ın bizzat kendisi olmuştur. Marx, Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabını incelemiş ve bu kitabın kendi teorisi için büyük bir dayanak oluşturduğunu görmüştür. Engels'e yazdığı 19 Aralık 1860 tarihli mektubunda Darwin'in kitabı için bizim görüşlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap budur işte, der. Marx, Darwin'e olan sempatisini en büyük eseri Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek de göstermiştir. Kitabının Darwin'e gönderdiği Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştır. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Rus komünizminin öncüsü Georgi Valentinovich Plekhanov, Lenin tarafından tüm uluslararası Marksizm literatürüne en hakim kişi olarak tanımlanmıştır. Plekhanov, Marksizm, Darwinizmin sosyal bilimlere uygulanmasıdır diyerek bu konuda en özet yorumu yapmıştır. Müzik Darwinizmle Marksizm arasındaki bu güçlü bağ, çağdaş evrimciler tarafından da vurgulanır. Evrim teorisinin çağımızdaki savunucularının en ünlülerinden biri olan biyolog Douglas Fluyma, Evrim Biyolojisi adlı kitabının ön sözünde bunu özellikle belirtmiştir. Fluyma kitabında, Marx'ın insanlık tarihini açıklayan materyalist teorisiyle birlikte, Darwin'in evrim teorisi materyalizm zemininde büyük bir aşamaydı diye yazarken, işte bunu kasteder. Rus komünist devriminin Lenin'le birlikte iki büyük mimarından biri olan Leon Trotsky de, Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu yorumunu yapmıştır. Tüm bunlar, Darwinizmle Marksizm arasında çok önemli bir ilişki olduğunu açıkça göstermektedir. Kolaylıkla denebilir ki, eğer Darwinizm olmasa Marksizm de olmayacaktır. Eğer bir insan Darwinizmin geçersizliğini anlarsa, Marksizmin de geçersizliğini anlayacaktır. Elbette bunun tersi de doğrudur. Bir toplumda Darwinizm yaygın kabul görürse, o toplumda Marksizmin de gelişmesi kaçınılmazdır. Nitekim tarih de bunu göstermektedir. Darwinizmin siyasi etkilerini incelerken bir noktaya dikkat etmek gerekir. Bu teori, tek bir ideolojiyle değil, birbirinden son derece farklı gibi görünen çok sayıda ideolojiyle ilişkilidir. Darwinizmin desteklediği ideolojileri incelediğimizde, komünizmin yanında ırkçılık, emperyalizm, kapitalizm, faşizm gibi geniş bir yelpaze ile karşılaşırız. İlk bakışta birbirinden çok bağımsız, hatta birbiriyle çelişkili gibi görünen bu ideolojilerin ortak yönü ise şudur. Tüm bu ideolojiler, ilahi dinlere ve onların getirdiği ahlaki değerlere karşıdır. Bu ideolojilerin öncüleri, dini inançları ve değerleri kendileri için engel olarak görmüşlerdir. İşte Darwinizmi de bu inanç ve değerleri ortadan kaldırmak için bir silah olarak kullanmışlardır. İşin ilginç yanı, bir yandan bu şekilde kendi ideolojilerine hayat sahası açarken, bir yandan da kendilerine rakip olan ideolojileri güçlendirmeleridir. Örneğin, kapitalistler kendi iddialarına göre kıyasıya bir yaşam mücadelesinin yaşandığı serbest piyasa ortamını meşrulaştırmak için Darwinist ahlakı gerekli görmüşlerdir. Elbette bu yolla bir yandan karşı oldukları komünizmi de desteklemişlerdir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Marksist düşünür Anton Panekov, Marksizm ve Darwinizm adlı kitabında Burjuvazi'nin yani Avrupalı zengin kapitalist sınıfın Darwinizmi destekleyişini şöyle anlatır. Darwinizm tam istenen zamanda gelmiştir. Darwin'in insanın aşağı hayvanlardan türemiş olduğunu öne süren teorisi, Hristiyan inancının bütün temelini yok etmiştir. İşte bu nedenledir ki, Darwinizmin ortaya çıktığı anda burjuvazi onu büyük bir hırsla sahiplenmiştir. Bu şartlar altında bilimsel tartışmalar bile sınıf savaşının fanatizmi ve tutkusuyla yürütülmüştür. Darwinizmin yayılışı gerçekten de bu şekilde oldu. Avrupa'nın hakim güçleri Darwinizmi destekledi. Çünkü gerek kendi ülkelerinde kurdukları kapitalist düzeni, gerekse dünya çapında kurdukları emperyalist sömürge sistemini meşrulaştırmak için bulunmaz bir fırsat olarak gördüler. Darwinizmin bilimsel tutarsızlıkları, hayali varsayımları, saçma iddiaları bu nedenle görmezden gelindi. Dini inançlara ve dinin getirdiği ahlaki kıstaslara karşı gerekli bir silah olarak görülen Darwinizm, ideolojik amaçlarla yaygınlaştırıldı. Darwinizmi bu şekilde yaygınlaştıran burjuvazi, yani kapitalist sınıf, bu teoriyle birlikte kendi rakibini de desteklemiş oluyordu. Çünkü Darwinizmin yaygınlaşması ve bu yolla dini inançların yok edilmesi kapitalizm kadar Marksizmin de işine yarıyordu. Dinin insanlara öğrettiği kanaatkarlık, itidal, tevazu, kardeşlik, fedakarlık gibi ahlaki özellikler ortadan kalktıktan sonra toplum vahşi bir arena haline geliyordu. Bu arenada kapitalistler arası yaşam mücadelesi kadar kapitalistlerle komünistler arası sınıfsal yaşam mücadelesi de gelişiyordu. ...1871 sonbaharında Avrupalı doğa bilimcilerin katıldığı uluslararası bir kongrede söz alan Alman devlet adamı ve doğa bilimci Virchow, Darwinistlere dikkat edin demişti. Virchow bu sözünü, çünkü bu teori komşu ülkede çok büyük acılara neden olan bir teoriyle çok yakından ilişkilidir şeklinde açıklamıştı. Virchow'un sözünü ettiği komşu ülke ise Fransa'ydı. Belirttiği teoride o yıl içinde kanlı Paris Komünü'nü gerçekleştiren Fransız Komünizmiydi. Paris Komünü, Almanya ile yaptığı savaştan yenik çıkan Fransa'da devlet otoritesinin zayıfladığı bir dönemde Paris'teki komünistlerin öncülüğünde başlatılan bir şehir isyanıydı. Aylar boyunca şehir komün yöneticileri tarafından idare edildi. Dini merkezlere ve din adamlarına karşı geniş çaplı saldırılar düzenlendi. İşte Virchow'un da dikkat çektiği gibi Darwinizm ve komünizm arasındaki bu bağlantı tarihteki birçok kanlı olayın zeminini oluşturacaktı. Sonuç olarak komünistlerin ve kapitalistlerin aralarındaki görünür çatışmaya rağmen din düşmanlığı konusunda ortak bir zeminde buluştukları açıktır. Bu konuda da Darwinizm'den büyük bir destek aldıkları ortadadır. Nitekim bu nedenle komünistler bir toplumda komünist devrim hazırlayabilmek için öncelikle onun kapitalistleşmesini gerekli görürler. Buna göre kapitalist ahlakın yaygınlaşmasıyla birlikte toplum önce dinsizleştirilecek, sonra da komünizm gelişecektir. İşte bu süreçte Darwinizm propagandası hayati öneme sahiptir. Rus devriminin lideri Lenin, 1909 tarihli Proletarya Partisi'nin din konusundaki tutumu başlıklı makalesinde burjuvazinin, yani kapitalist sınıfın dine karşı oynadığı rolü şöyle anlatır. Birincisi, dinle savaşmak görevi, tarihsel açıdan devrimci burjuvazinin görevidir ve Batı'da burjuva demokrasisi, feodalizme ve orta çağ düzenine karşı giriştiği kendi devrimleri döneminde bu görevi büyük ölçüde yerine getirmiştir. Gerek Fransa'da gerek Almanya'da burjuvazinin dinle savaşma geleneği vardır. Rusya'da ise burjuva demokratik devrimimizin kendine özgü koşulları nedeniyle bu görevde hemen hemen tümüyle işçi sınıfının omuzlarına yüklenmiştir. ...1917 Görüldüğü gibi Lenin, dinle savaşmak görevinin kapitalistlere ait olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa'da bu görevi kapitalistlerin yerine getirdiğini, ancak Rusya'da bu sınıf var olmadığı için dinle yapılacak savaşı kendilerinin üstlendiğini anlatmaktadır. Lenin'in bu sözleri, komünizm ve kapitalizm arasındaki çatışmanın gerçekte sadece bir iş çatışma olduğunu ve bu iki gücün ortak ve asıl düşmanının din olduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla bu tehlikeli ideolojilerle fikri alanda mücadelenin şart ve öncelikli olduğu son derece açıktır. Fikri mücadele içinde Darwinizmin kanlı ideolojilerle olan bağlantısını çok iyi kavramak ve bilmek gerekmektedir. Geçmişte bu ideolojilere yaşam hakkı tanımayan milletimiz gizlenmeye çalışılan bu tehlikenin de önünü kesecektir. Vicdanlı ve akıl sahibi kişilere düşen dünyadan dinsizliğe ait tüm ideolojilerin hızla silinmesi için çalışmaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı dönemidir. Bu yüzyılda dünya savaşı, soykırım, toplama kampı, kimyasal ve nükleer silahlar, bombardıman, gerilla savaşı, terör eylemleri gibi daha önceki yüzyıllarda duyulmamış ve görülmemiş vahşet yöntemleri ortaya çıkmıştır. Saydığımız yöntemlerle öldürülen insanların sayısı ise 100 milyonlarla ifade edilmektedir. 20. yüzyılın bu kadar kanlı olmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi, gelişen teknolojinin eski devirlerdeki silahlara göre çok daha öldürücü silahların yapımına izin vermesidir. İkinci nedense, ki asıl önemli olan budur, bu silahların kullanılmasına hem de korkunç bir acımasızlıkla kullanılmasına neden olan ideolojilerdir. Temelleri 19. yüzyılda atılan çeşitli izimlerin kanlı hasadı 20. yüzyılda olmuştur. Komünizm bu izimlerin en kanlısı, en acımasızı ve en geniş çaplısıdır. 1917'de Rusya'da gerçekleşen kanlı Bolşevik devrimiyle başlayan vahşet, önce yeni kurulan Sovyetler Birliği'nin geneline, ardından Doğu Avrupa'ya, Çin'e, Kore'ye, Vietnam'a, Kamboçya'ya, Latin Amerika ülkelerine, Küba'ya ve Afrika'ya yayılmıştır. Bu kızıl vahşet, Alman felsefeciler Karl Marx ve Engels'in oluşturduğu ideolojiyle birlikte başlar. Komünizmin kurucusu Marx, tarihin gelişmesinin tek yolunun çatışma olduğunu iddia etmekteydi. Toplumların, düşüncelerin, fikirlerin de ancak çatışmayla, savaşla, iktidarla ilerleyebileceklerini düşünüyordu. Eğer çelişme ve çatışma olmasaydı, var olan her şey nasılsa öyle kalırdı. diyordu. Marx'ın bu düşünceleri zaman içinde çok sayıda taraftar kazandı. En zalim katliamlara imza atan komünist lider Lenin bunu gelişme zıtların mücadelesidir sözleriyle ifade ediyordu. Bu mücadelenin de kan dökerek yapılması gerektiğini savunuyordu. Sürekli çatışmanın olması gerektiğini savunmak, insanlığı tamamen ortadan kaldırmaya doğru atılan bir adım, sonu gelmez bir kan dökme kuyusudur. Bu ideolojilere uyan herkes, kaçınılmaz olarak sürekli birbiriyle çatışır, birbirine zulmeder, ilerleme adı altında birbirinin kanını döker. Dolayısıyla Allah'ın insanlara emrettiği sevgi, saygı, fedakarlık, paylaşma gibi insani duygular, barış ve huzur ortamı tamamen ortadan kalkar. Nitekim geçtiğimiz 20. yüzyıl bu ideolojiler yüzünden yaşanan acı ve belalar dönemi olmuştur. Oysa çelişkiler vahşet ve katliam yapılmasını gerektirmez. Her çelişki, Kur'an'da bildirildiği gibi akıl ve vicdan sahibi insanlar tarafından barış, huzur ve hoşgörü ortamında çözülebilir. Bunun için hayvanlar gibi kapışmak, saldırmak, parçalamak, kırıp dökmek gerekmez. Diyalektik materyalizmin aldatmacasına inanan milletlerin evlatları birbirleriyle yıllarca savaşmışlardır. Bunun sonucunda da milletçe güçten düşmüşlerdir. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir gerçek tecelli etmiştir. Bu gerçek Enfal suresinin 46. ayetinde şöyle haber verilmiştir. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ayette bildirildiği gibi insanlar Allah'ın ve onun yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerin yolundan ayrılmış, yeryüzünü bir zulüm yuvasına çevirmişlerdir. Bu yüzden de tüm güçlerini kaybetmiş, kendi kendilerini helake sürüklemişlerdir. Unutulmamalıdır ki, Kur'an ahlakının emrettiği şefkat, merhamet, fedakarlık, hoşgörü, adalet gibi meziyetler, insanlara ve milletlere güç veren yegane kaynaktır. Aslında az önce tarif ettiğimiz tablo komünizmin dünya çapındaki yayılmasını da özetlemektedir. Komünizm hemen her ülkede kapitalizmin ve faşizmin karşıtı ve alternatifi olarak gelişmiştir. Gerçekte ise birbirine zıt gibi görünen bu uçlar ortak bir kaynaktan yani Darwinizm'den ilham almışlardır. Kapitalizm ve faşizm Darwinizmin sağ kanadını, komünizm ise sol kanadını oluşturur. Bir ülkede Darwinizmin yaygınlaşması, her iki kanadın birden yaygınlaşması sonucunu doğurur. Dolayısıyla faşizmi veya kapitalizmi desteklemek için Darwinizmi kullananlar ister istemez komünizmi de desteklemiş olurlar. Darwinizmin hakim olduğu bu dinsiz dünya görüşü içinde sağ solu, solda sağa doğurmakta ve beslemektedir. İki taraf birbiriyle daimi bir çatışma içindedir. Bu çatışma ortamı ise zaten Darwinizmin insan toplumları için uygun ve gerekli gördüğü ortamdır. Bu genel şemaya baktığımızda Darwinizmin aslında siyasi düzeyde bir diyalektik oluşturduğunu söylemek mümkündür. Diyalektik, Alman felsefeci Hegel'in ortaya attığı, sonradan Marx ve Engels tarafından benimsenen çatışma teorisidir. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde mümkün olduğunu varsayar. Bu teoriye göre her durum veya fikir bir tezdir. Sonra bu teze karşı çıkan antitez meydana gelir. Tezle antitez çatışır ve ortaya çıkan sonuca sentez adı verilir. Sentez de bir süre sonra bir tez haline gelir ve bu kez buna karşı bir antitez çıkar. Diyalektik teorisine göre bu çatışma bu şekilde sürer gider. Darwinizm insanların Allah tarafından yaratıldığı gerçeğinin reddedilmesine ve insanın gelişmiş bir hayvan türü olarak görülmesine neden olmuştur. Darwinizmle birlikte dünya bu Darwinist diyalektiğin çatışma alanı haline gelmiştir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede önce sağ kanat Darwinistler hakim olmuştur. Bunlar dini inançları ve ahlaki değerleri yok ederek veya çarpıtarak vahşi kapitalizmi ve ardından faşizmi getirmişlerdir. Bunlara karşı da sol kanat Darwinistler yani komünistler örgütlenmiş ve iki taraf daimi bir çatışma içine girmiştir. Bu Darwinist diyalektiğin sentezi ise hep aynıdır. Kan, acı, işkence, savaş, gözyaşı. Bu inançları gereği 20. yüzyılda faşistlerle komünistleri birbirine kırdırmışlar, aynı vatanın evlatlarını birbirlerine düşman etmişler ve dünyayı kan gölüne çevirmişlerdir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Diyalektik materyalizmin savunucularından Lenin, gelişme zıtların mücadelesidir sözleriyle, Marx'a şiddet yeni bir topluma gebe, her eski toplumun ebesidir diyerek milyonlarca insanı savaşa, katliama, kan dökmeye çağırmışlardır. Oysa unutulmamalıdır ki zıtlıklar her yerde mevcuttur. Geceyle gündüz, aydınlıkla karanlık, negatifle pozitif, soğukla sıcak, iyiyle kötü hep vardır. Ancak bu zıtlıkların bulunması çatışmayı, kan dökmeyi, katliamlar yapmayı gerektirmez. Zıtlıklar güzelliklerin vurgulanması, hoşgörü, barış ve bağışlama gibi güzel ahlak özelliklerinin ortaya çıkması için yaratılmışlardır. Tarih boyunca iyilerle kötülerin mücadelesi hep fikir alanında olmuştur. İnsanların birbirlerinden farklı düşünüyorlar diye birbirlerini öldürüp acımasızca katletmelerinin bir anlamı yoktur. Çünkü Allah, Kur'an'da insanlara düşmanlarına karşı dahi sözün en güzelini söylemelerini, onları barış ve huzura çağırmalarını emretmiştir. Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İyilerin kötülerle fikri mücadelesinde galip çıkanlarsa daima iyilerdir. Çünkü Allah'ın Kur'an'da gösterdiği mücadele yöntemleri insanlara barış, huzur ve dostluk getirmeye, çelişki ve düşmanlıkları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Örneğin Allah Hazreti Musa'ya Firavun'u doğru yola çağırmasını bildirmiştir. Hazreti Musa ve Firavun iki zıt fikrin taraftarlarıdır. Ancak Allah bu iki zıt tarafı karşılaştırırken Hazreti Musa'ya ve kardeşi Hazreti Harun'a şöyle demiştir. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Taha suresi 43. ve 44. ayetler. Allah'ın emrine uyan Hazreti Musa kardeşiyle birlikte Firavun'un karşısına çıkmış ve ona Allah'ın emirlerini, doğru yolu ve iyiliği türlü yöntemler deneyerek sabırla anlatmıştır. Onun bu fikri mücadelesinin sonunda ise gerçekleri göremeyen ve iyilere zulmetmeye yeltenen Firavun denizde boğularak ölmüş, Hazreti Musa ve yanındakiler kurtulmuşlardır. Bu örnek insanlık tarihinin bir özetidir. Tarihte hiç kimse birbiriyle çatışıp yumruklaşıp kan dökerek üstün gelmemiştir. Üstün gelenler daima barış ve huzura çağıran, mücadelesini fikir alanında yaparak insanları düşünmeye sevk eden inananlardır. Ancak diyalektik materyalizmin savunucusu olan komünistler, gerçekleri çarpıtıp kan dökmeyi ve boğuşmayı tarihi gelişmenin bir mecburiyeti gibi göstermişlerdir. Bunun sonucunda ise aynı vatanın evlatlarını, kardeşleri, dostları, baba oğulları birbirine kırdırmışlar, insanları kan dökme makinesine dönüştürmüşlerdir. Gerçek olan ve insanlığı ilerletecek olansa Kur'an'da bildirilenlerdir. Diyalektik materyalizm gibi dinsizliğin hezeyanlarıyla üretilmiş olan safsatalar insanlığa sadece yıkım ve acı getirir. İnsanların kurtuluş bulmalarının, yeryüzünde huzur ve güvenlik içinde yaşamalarının tek yolu Allah'ın emrettiği gibi Kur'an ahlakına uygun bir yaşam sürmektir. Komünizmin ideolojisini hazırlayan Karl Marx, bir siyasi partinin veya hareketin lideri değildi. Sadece bir teorisyendi. İnsanlık tarihini diyalektik materyalizme göre kurallara oturtmaya uğraşmıştı. Buna göre de geçmişe yorumlar getirmiş ve gelecek hakkında kehanetlerde bulunmuştu. Marx'ın en büyük kehaneti ise devrimdi. Kapitalist düzenin ayaklanan işçiler tarafından yıkılacağını ve bu devrimle birlikte sınıfsız toplum doğacağını vaat etmişti. Marx 1883 yılında öldü. Aradan yıllar, hatta 10 yıllar geçmesine rağmen Marx'ın haber verdiği devrim bir türlü gerçekleşmedi. Avrupalı kapitalist ülkelerde devrim gerçekleşmesi bir yana, işçilerin çalışma ve hayat koşullarında kısmen de olsa iyileşme yaşandı ve işçi burjuvazi gerilimi azaldı. Devrim gerçekleşmiyordu ve gerçekleşeceği de yoktu. Marx'ın ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra bir başka önemli isim Rusya'da ortaya çıktı. Marksistlerin kurduğu Rus Sosyal Demokrat Partisi içinde giderek yükselen Vladimir İlyiç Lenin, Marksizme yeni bir yorum getirdi. Lenin'e göre devrimin kendi kendine olması mümkün değildi. Çünkü Avrupalı işçiler burjuvazi tarafından kendilerine sağlanan imkanlar tarafından oluşturulmuştu, diğer ülkelerde ise zaten kayda değer bir işçi sınıfı yoktu. Lenin bu duruma militan bir çözüm önerdi. Devrim, Marx'ın öngördüğü gibi işçiler tarafından değil, işçiler adına hareket eden ve profesyonel devrimcilerden oluşan Komünist Parti tarafından gerçekleştirilecekti. Komünist Parti askeri disipline sahipti ve silahlı mücadele ve propaganda yöntemlerini kullanarak devrimi gerçekleştirecekti. İktidarı ele geçirdiği andan itibaren de Lenin'in proletarya diktatörlüğü adını verdiği otoriter bir rejim kurulacaktı. Ardından rejim muhaliflerini tasfiye edecek, özel mülkiyeti ortadan kaldıracak ve toplumun komünist düzene doğru ilerlemesini sağlayacaktı. Lenin'in ortaya attığı bu teoriyle birlikte komünizm, eli silahlı terör gruplarının ideolojisi haline gelmiş oluyordu. Lenin'den sonra da dünyanın dört bir yanında kendilerini kan dökerek devrim yapmaya adamış yüzlerce komünist parti veya işçi partisi ortaya çıktı. Peki Komünist Parti devrim için hangi yöntemleri izlemeliydi? Lenin bu soruyu hem yazılarıyla hem de eylemleriyle cevapladı. Komünist Parti olabildiğince çok kan dökecekti. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Lenin'in de yönetiminde bulunduğu Rus Sosyal Demokrat Partisi içinde 1900'lü yılların başında önemli bir fikir ayrılığı yaşandı. Lenin'in önderliğindeki grup şiddet yoluyla devrim yapmayı savunurken diğer bir grup daha demokratik yöntemlerle Marksizmi Rusya'ya getirmeyi savunuyordu. Leninistler gerçekte sayıları az olmasına rağmen çeşitli baskı yöntemleriyle çoğunluk haline geldiler ve Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik sözüyle anılmaya başladılar. Diğer grupsa azınlık anlamına gelen Menşevik sözüyle adlandırıldı. Bolşevikler örgütlenmeye başladı. Bunlar suikastler, hükümete ait paralara el konması, resmi kurumların soyulması gibi eylemler gerçekleştiren örgütlenmelerdi. Çoğu sürgünde geçen yıllar sonucunda Bolşeviklerin planladıkları devrim 1917 yılında gerçekleşti. O yıl iki ayrı devrim yaşandı. Şubat ayında gerçekleşen ilk devrimde Rus çarı 2. Nikolay tahtından indirildi, ailesiyle birlikte hapsedildi ve demokratik bir hükümet kuruldu. Ancak Bolşevikler demokrasi değil proletarya diktatörlüğü kurmaya kararlıydılar. Ekim 1917'de bekledikleri devrim gerçekleşti ve Lenin'le en büyük yardımcısı Leon Trotski önderliğindeki komünist militanlar önce hükümet merkezinin bulunduğu Petrograd'ı ardından Moskova'yı ele geçirdiler. Her iki şehirdeki çatışmaların sonucunda dünyanın ilk komünist rejimi kurulmuş oluyordu. Ekim devriminin ardından Rusya büyük bir iç savaşa sahne oldu. Çar yanlısı generallerin topladığı Beyaz Ordu'yla Troçki'nin önderliğindeki Kızıl Ordu arasında geçen savaş tam 3 yıl sürdü. Temmuz 1918'de Bolşevik militanlar tarafından Lenin'in emri üzerine Çar 2. Nikolay eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kurşuna dizilerek idam edildi. İç savaş boyunca Bolşevikler rejim muhaliflerine karşı en kanlı cinayet, katliam ve işkenceleri uygulamaktan çekinmedi. Gerek Kızıl Ordu birlikleri, gerekse Lenin'in kurdurduğu Çeka adlı gizli polis örgütü devrime karşı gördükleri bütün toplum kesimlerine karşı büyük bir terör uyguladılar. Bolşevikler girdikleri her şehirde kendi ideolojilerine ılımlı bakmayan kesimleri katliamdan geçiriyor, halka korku salmak amacıyla abartılı vahşetler gerçekleştiriyorlardı. Yok etmek istedikleri herkesi belirli kategoriler altında damgalıyorlardı. Örneğin burjuvalar veya Bolşeviklerden farklı bir sosyalizm anlayışını savunan Menşevikler, kurulan yeni rejimin önde gelen düşmanlarıydı. Sayısı en geniş ve en çok hedef alınan kategori ise kulak kategorisiydi. Kulaklar, Rusya'da zengin toprak sahiplerine verilen isimdi. Lenin, devrim ve iç savaş boyunca kulaklara karşı acımasız bir terör uygulanmasına dair yüzlerce emir yağdırdı. Lenin'in talimatları Bolşevik militanlar tarafından büyük bir zevkle yerine getiriliyordu. Hatta militanlar özel vahşet stilleri geliştirmişlerdi. Bolşevikler komünizmi benimsemek istemeyen herkesi tasfiye etmeye giriştiler. Lenin'in daha pek çok emir ve uygulaması sonucunda on binlerce insan hiçbir yargılama olmaksızın kurşuna dizildi. Pek çok rejim muhalifi de Gulag adı verilen ve tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldığı toplama kamplarına gönderildi. Çoğu bu kamplardan sağ kurtulamayacaktı. Sonuçta 1918-1922 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylü katledildi. Müzik Lenin döneminde yaşanan komünist vahşet örneklerinin sebebini iyi anlamak gerekir. Komünist liderleri gözü dönmüş birer katil yapan bu sebep, inandıkları materyalist felsefe ve bu felsefenin insana bakışıdır. Başta da belirttiğimiz gibi, komünizm aslında materyalist felsefenin tarihe uyarlanmasından ibarettir. Ve materyalist felsefenin doğaya uyarlamasıyla, yani Darwin'in evrim teorisiyle tam bir uyum içindedir. Dolayısıyla insana bir hayvan olarak bakan komünist ideolojinin en büyük icraatıysa açıktır. Bu icraat insanları olabildiğince hayvanlaştırmak, vahşi hayvanlar gibi zincirlere vurmak, acı ve korku yoluyla kendince terbiye etmek ve gerektiğinde boğazlamak olmuştur. Lenin, Troçki ve diğer Bolşevikler, insanı bir hayvan türü olarak gördükleri ve bir madde yığını saydıkları için insan hayatına herhangi bir değer vermiyorlardı. Onlara göre, devrimin başarısı için milyonlarca insan kolayca feda edilebilirdi. Nitekim ettiler de. Aynı komünist zulüm bugün dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Bu beladan kurtulmanın tek yolu insanların Allah'a ve ahiret gününe iman etmeleridir. Yaptıklarından hesap vereceğini unutmadan yaşayan bir insanın başkalarına zulmetmesi mümkün değildir. Bütün sorunların tek çözümü Kur'an'ın insanlara sunduğu güzel ahlakın yaşanması ve yaygınlaştırılmasıdır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünizmin önemli özelliklerinden biri devlet eliyle üretilen ve yayılan yalanlara dayalı bir sistem olmasıdır. Komünist devletlerin yalanlarıyla geçtiğimiz yüzyıl içinde milyonlarca insan sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilmiştir. Burada dikkat çeken komünist rejimlerin kendi halklarını açlığa mahkum etmeleridir. Lenin zamanında tüm Rusya'da 5 milyon insanın ölümüne neden olan bir kıtlık yaşanmıştır. Stalin zamanında ise bu felaket daha geniş çapta tekrarlanmış ve sadece Ukrayna'da tam 6 milyon insan kıtlık sonucunda açlıktan can çekişerek ölmüştür. Mao'nun Kızılçin'inde ve Pol Pot'un Kamboçya'sında da milyonlarca insan kıtlık sonucunda ölmüştür. Kıtlığın ne olduğunu iyi düşünmek gerekir. Süpermarketlerin, fırınların, pastanelerin, restoranların dört bir yanımızda yer aldığı günümüzde kıtlık bizler için yabancı bir kavramdır. Dolayısıyla kıtlık kavramını duyduğumuzda bunu çoğunlukla bir süre aç kalmak olarak anlarız. Oysa Rusya, Çin, Kamboçya gibi örneklerde yaşanan kıtlık, aylar hatta yıllar boyunca devam eden daimi bir aç kalma halidir. O dönemde sadece kendi yetiştirdikleri ürünler olan tahıl veya pirinçle beslenen köylülerin elinden tüm mahsulleri zorla toplanmıştır. Bunlar alındıktan sonra köylülerin elinde geriye yiyecek hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlar önce etraftan topladıkları sebzeyi, meyveyi, kesebilecekleri hayvanları bulup yerler. Bunlar hemen tükenir. Sonra yapraklar, otlar, ağaç kabukları kaynatılmaya başlanır. Haftalar geçtikçe bedenler zayıflar, incelir. İnsanlar sürekli açtır. Bazı insanlar kedi, köpek yakalayıp yemeye başlar. Bu başka canlılara, hatta böceklere kadar devam eder. Sonuçta acı içinde kıvranan insanlar birbiri ardına ölmeye başlar. Ölüleri gömecek takati olan kimse yoktur. Ve en sonunda kıtlığın en korkunç boyutu olan yamyamlık ortaya çıkar. İnsanlar önce ölüleri yemeye başlar. Sonra birbirlerine saldırmaya, birbirlerinin çocuklarını kaçırıp kesip yemeye başlarlar. İnsanlıktan çıkar ve hayvanlaşırlar. Zaten komünist rejimin kıtlığı oluşturmasındaki gerçek amaç da budur. Bu anlattıklarımız inanılmaz görünmektedir. Ancak tüm bunlar 20. yüzyıl içinde ilk olarak Lenin'in önderliğindeki Bolşevik Rusya'da yaşanmış, daha sonraki iktidarlarda da devam etmiştir. Bolşevikler iktidara geldikten bir süre sonra 1918 yılı içinde Lenin tarafından bir karar alınmıştır. Bu karara göre özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasına yönelik bir politika başlamıştır. Bunun en önemli sonucuysa köylülerin tarlalarının devletleştirilmesi ve mahsullerinin ellerinden alınmasıdır. Bolşevik militanlar, Çeka polisleri ve Kızıl Ordu birlikleri Rusya'nın köylerini basarak zaten çok zor koşullarda yaşayan köylülerin yegane besin kaynağı olan mahsulleri toplamaya başlamışlardır. Her çiftçi için Bolşeviklere vermesi gereken bir kota belirlenmiştir. Ancak bu kotayı tamamlayabilmek için çoğunun elindeki tüm mahsulü vermesi gerekmektedir. Direnmek isteyen köylüler en vahşice yöntemlerle susturulmuştur. Bazıları ellerindeki buğdayın hepsini kaptırmamak için mahsulün bir kısmını gizli ambarlara saklamıştır. Ancak bu gibi davranışlar Bolşeviklerce devrime ihanet sayılmış ve akıl almaz vahşetlerle cezalandırılmışlardır. Bir gözlemci Omsk bölgesindeki vahşi uygulamaları şöyle anlatıyordu. Zor alım birliklerinin haksız uygulamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Tutuklanan köylüler sistematik biçimde soğuk hangarlara kapatılıyor, kırbaçla dövülüyor ve ölümle tehdit ediliyor. Teslim etmeleri gereken kotanın tamamını doldurmayanlar elleri kolları bağlanıp çıplak bir şekilde köyün ana caddesi boyunca koşmaya zorlanıyor ve sonra da soğuk bir hangara tıkılıyor. Çok sayıda kadın bayılana kadar dövüldükten sonra çıplak olarak karda açılan çukurlara konuluyor. Lenin, köylüler için belirlediği kotanın doldurulamadığını gördükçe çılgına dönüyordu. Sonunda zor alımlara direnen bazı bölgelerdeki köylülere 1920 yılında korkunç bir ceza verdi. Bu köylülerin sadece mahsulleri değil, aynı zamanda ellerindeki tohumlar da toplanacaktı. Tohumların toplanması, köylülerin yeni mahsul üretememeleri ve mutlak kıtlıkla ölmeleri anlamına geliyordu. Nitekim öyle oldu. 1921 ve 1922 yıllarında Rusya sınırları içinde tam 29 milyon insan açlıkla pençeleşti. Bunların 5 milyon tanesi de açlık sonucunda yaşamını yitirdi. Kıtlık dünya kamuoyu tarafından duyulduğunda batılı ülkeler bu felaketi hafifletebilmek için yardım kampanyaları düzenlediler ve biraz olsun felaketi hafiflettiler. Ama çok geç kalmışlardı. Çünkü Bolşevikler uyguladıkları tarım politikasının felaketini gizlemek için kıtlıkla ilgili haberlerin yayılmasını yasaklamış, böyle bir olayın varlığını da ısrarla inkar etmişlerdi. Peki bu açlık politikasının hedefi neydi? Elbette ki Lenin, köylülerin mahsullerini toplayarak Bolşevik rejimini ekonomik yönden güçlendirmek istiyordu. Özel mülkiyeti de kaldırarak komünist rüyayı gerçekleştirmek peşindeydi. Ama insanları bile bile kıtlığa sürüklemesinin asıl amacı başkaydı. Lenin, kıtlığın insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturacağını biliyor, bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmeyi ve kiliseye karşı bir hareket başlatmayı hedefliyordu. Lenin, açlık yoluyla kitlelerin dine olan bağlılığını kıracağını, onları tepkisizleştireceğini düşünüyor, böylece dini kurumlara karşı planladığı saldırıyı çok daha kolay gerçekleştireceğine inanıyordu. Lenin, uyguladığı tüm bu zulümle birlikte komünist vahşetin ilk büyük örneğini sergiledi. Stalin veya Mao gibi komünist diktatörlerse onun başlattığı vahşeti daha da büyüteceklerdi. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Lenin'in sonu oldukça anlamlıydı. 1922 yılından itibaren giderek yoğunlaşan bir hastalık Lenin'i yavaş yavaş felç etmeye başladı. 1923 yılının çoğunu tekerlekli sandalyede ve büyük acılar veren baş ağrılarıyla boğuşarak geçirdi. Mart 1923'te bir tür kriz geçirdi ve bu tarihten sonra düzgün konuşma yeteneğini yitirdi. Hayatının son aylarında Lenin'i görenler dehşete kapılıyordu. Çünkü yüzü korkunç bir ifadeye bürünmüştü ve yarı deli durumdaydı. 21 Ocak 1924'te bir beyin kanaması sonucunda öldü. Bolşevikler Lenin'i mumyaladılar ve çok değerli saydıkları beynini özel bir koruma altına aldılar. Moskova'daki Kızıl Meydan'da eski Yunan tapınaklarını andıran bir anıt mezara konan cesedi, uzun kuyruklar oluşturan kalabalıklar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler cesede korkuyla bakıyordu. Korkuları ilerleyen yıllarda daha da artacaktı. Çünkü Lenin'in ardından Sovyetler Birliği iktidarını ele geçiren Joseph Stalin, Lenin'den bile daha zalim ve daha sadisti. Stalin, çok kısa bir süre içinde modern tarihin en büyük korku imparatorluğunu kurdu. Stalin 1879'da Gürcistan'daki küçük bir kasabada fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Stalin'in annesi dindar bir kadındı. Binbir güçlükle yetiştirdiği oğlunun bir din adamı olmasını istiyordu. Bu nedenle onu Gori'deki bir kilise okuluna yazdırdı. Burada 5 yıl boyunca öğrenim gören Stalin okulunu bitirdiğinde Tiflis'teki din enstitüsüne girdi ve Gregorian Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip olabilmek için çalışmaya başladı. Ancak tam bu sıralarda okuduğu bazı kitaplar Stalin'in tüm dünya görüşünü değiştirdi. O zamana kadar dindar bir annenin dindar bir çocuğu olan Stalin, Allah'a ve dine olan tüm inancını yitirdi ve bir ateist oldu. Stalin'e inancını kaybettiren kitap Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabıydı. O Oxford Üniversitesi'nde tarihçi Alex de Jong, Stalin ve Sovyetler Birliği'nin Şekillenmesi adlı kitabında Stalin'in gençlik yıllarında Darwin'in önemli bir yer tuttuğunu vurgular. Jong'a göre Stalin'in dini bir eğitim almışken Allah'a olan inancını yitirmesi, bunun üzerine ateizmi benimsemesi, Darwin'i okumasıyla olmuştur. Stalin'in Marksizmi benimsemesi ise bunun ardından gelmiştir. Jong, bunun Stalin tarafından da özel sohbetlerinde sık sık vurgulanan bir gerçek olduğunu bildirmektedir. Aslında bu aldanış sadece Stalin'in değil, Rusya'daki genç ve okuyan neslin çoğunun başına gelmişti. Darwin'in, Huxley'nin veya Lamarck'ın o zamanlar bilimsel sanılan hurafeleri pek çok Rus gencinin ateist olmasına neden olmuştur. Darwin'in en temel öğretisi olan canlılar tesadüfen oluştular iddiasının dayanağı bir hurafeden ibarettir. Ancak bilim dünyası o dönemde cansız maddeden asla canlılık çıkmaz şeklindeki gerçeği fark edemediği için bu gibi hurafeler çığ gibi büyüyor ve yarı cahil Rus gençlerini ateizme sürüklüyordu. 19. yüzyılın sonunda Rusya'da yetişen bu ateist nesil 20. yüzyılın başında azılı birer komünist olarak sahneye çıktı. İşte bu komünistlerden biri de Stalin'di. Stalin, 1898 yılında gizli bir komünist örgüte katıldı. 1901 yılında Mücadele adlı bir komünist dergide yazılar yazmaya başladı. Bu tarihten sonra 1917 yılına kadar Lenin'in önderliğindeki komünist hareketin aktif bir militanı oldu. 1917'deki Ekim devriminden sonra Komünist Parti'nin en üst kademesi olan 5 kişilik politbüronun üyesi seçildi. Lenin'in 1923 yılındaki hastalığıyla birlikte Stalin parti içindeki gücünü giderek artırdı. Lenin'in ölümünden sonra da en büyük güç haline geldi. Stalin, iktidarını sürgün, suikast, idam gibi yöntemlerle sağlamlaştırdıktan sonra elini topluma attı. Stalin, Lenin'in bıraktığı bu işi gerçekleştirmeye kararlıydı. Kolektivizasyon adı verilen bir politikayı uygulamaya koydu. Amacı, köylülerin tüm mallarını devletleştirmek, mahsullerine el koymak, bu mahsulleri ihraç ederek Sovyet sanayini ve ordusunu güçlendirmek için kaynak oluşturmaktı. Stalin, kolektivizasyonu öldürerek, işkence ederek, aç bırakarak uygulayacaktı. 6 milyon insan kıtlık sonucunda kıvranarak ölürken, yurt dışına da yüz binlerce ton tahıl ihraç edecekti. Bunun sonucunda Stalin iktidarı, insanları acı çektirerek eğitilmeleri gereken, birer hayvan türü olarak gören materyalist Darwinist düşüncenin vahşetini bir kez daha belgeleyecekti. Stalin kolektivizasyon politikasını 1929'da başlattı. Buna göre topraklar üzerindeki tüm özel mülkiyet kaldırılacak, her köylü belirli bir kotayı devlete vermek zorunda kalacak ve kendi mahsulünü satamayacaktı. Belirlenen kota yine çok yüksekti ve köylülerin bunu karşılamaları için ellerindeki her şeyi vermeleri gerekiyordu. 1920'de Lenin'in başlattığı zalimlik tekrar ediliyordu. Stalin, kolektivizasyonu uygulamak için en acımasız yöntemlerin uygulanmasını emretti. Direnenler öldürüldü ya da Sibirya'ya sürgüne gönderildi, yani uzun vadede öldürüldü. Veya kıtlığa maruz bırakılarak yavaş yavaş öldürüldü. Kolektivizasyona karşı veya genel olarak komünizme karşı direnen kulaklar, yani zengin toprak sahiplerine karşı tüm ülkede bir sürek avı başlatıldı. Stalin rejimi de kendinden önceki yönetim gibi kulak diye hayali bir düşman oluşturmuştu ve yok etmek istediği herkesi kulak olarak damgalayıp hedef alıyordu. Her şehre emirler gönderiliyor, belirli sayıda kulak yakalanması ve idam edilmesi emrediliyordu. Nitekim komünistlerin sevmediği herkes kolayca kulak kategorisine sokuluyordu. Kulak olarak damgalanıp katledilen insanların arasında din adamları başta geliyordu. 1930'da 13 binden fazla din adamı kulak diye tasfiye edildi. Kolektivizasyonun iki büyük sonucu oldu. kıtlık ve sürgün. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Stalin, aynı Lenin gibi, kolektivizasyonu topluma karşı bir silah olarak kullanmak niyetindeydi. İstediği bölgeden istediği kadar tahıl toplayabilir ve böylece istediği bölgedeki insanları açlıktan öldürebilirdi. Nitekim öyle yaptı. Komünist rejime karşı direnen Ukrayna, kolektivizasyon yoluyla hedef alındı. Tarihin en büyük insan yapımı kıtlığı bu bölgede yaşandı. Ve toplam 6 milyon insan açlıktan öldü. Olayların gelişimi dehşet vericiydi. Önce 1931'de devlet genel kolektivizasyon politikası gereği yılda toplam 18 milyon ton mahsul alan Ukrayna'dan 7 milyon 700 bin ton tahıl talep etti. Bu zaten çok zor hayatta kalan köylüleri neredeyse açlıktan ölecek oranlara getirdi. Bunun üzerine Ukrayna köylüleri Stalin'in birliklerine direnmeye çalıştı. Ama bu durum Stalin'i daha da acımasızlaştırdı. 1932 Temmuz'unda tüm Ukrayna için ölüm emri verdi. Daha önceki kotaya ilave olarak 7 milyon 700 bin ton tahıl daha istedi. Milyonlarca kişi açlıkla ölüme mahkum olmuştu. Altı milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan bu kıtlık, Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, Komünist Parti'nin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlıktı. Yani tamamen insan eliyle yapılmış bir kıtlık, bir kitle katliamıydı. Stalin, kıtlığın batılı ülkeler tarafından duyulmasını engelliyordu. Çünkü yardım kampanyalarının Ukrayna için belirlediği cezayı hafifleteceğini düşünüyordu. Kolektivizasyon sonucunda Ukrayna köylüleri en az 4 milyon ölüyle en ağır kaybı verdi. Kazakistan'da yine aynı uygulama sonucunda 1 milyon insan öldü. Kuzey Kafkasya'da ve kara topraklarda da ölü sayısı 1 milyondu. Stalin tek bir emirle 6 milyon insanı ölüme göndermişti. Stalin komünizme direnen Ukraynalıları kıtlık yoluyla öldürürken diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katletti. Sürgün adı altında yapılan bu uygulamalar milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Başta Kırım Türkleri olmak üzere Sovyetler Birliği içindeki pek çok azınlık bir gecede evlerinden silah zoruyla söküldüler. Hepsi binlerce kilometre uzaklardaki ölüm tarlalarına gönderildiler. Bu esnada sadece yolda ölenlerin sayısı yüz binleri bulmaktaydı. Sürgünlerin yanında kullanılan bir diğer kitle katliam yöntemi ise çalışma kamplarıydı. Rusya'da Gulag adı verilen toplama kampları genellikle Sibirya gibi öldürücü şartların hakim olduğu bölgelerde kuruldu. Sovyet yönetimine karşı olduğu düşünülen milyonlarca insan tutuklanarak gulaklara gönderildi. 1928 ve 1953 yılları arasında Stalin döneminde toplam 30 milyonun üzerinde insanın gulaklara gönderildiği hesaplanmaktadır. Bunların üçte ikisinden fazlası, yani en az 20 milyon insan bu kamplarda hayatını yitirmiştir. Açlık sınırında yaşatılan ve günde 14-16 saat çalıştırılan tutuklular kamp gardiyanları tarafından basit bahanelerle idam edilmiştir. Bazı tutuklular kasten aç bırakılarak açlıktan ölmüş, bazıları yetersiz beslenme ve korkunç yaşam şartları nedeniyle bedensel olarak çökerek can vermiştir. Paramparça ve son derece ince kıyafetlerle Sibirya soğuğunda çalıştırılan pek çok tutuklu da donarak ölmüştür. Gulag mahkumlarının donma yüzünden önce el ve ayak parmaklarının düştüğü, kulak ve burunlarının kırılarak koptuğu, bu şekilde yüz binlerce insanın acı çekerek öldüğü bilinen gerçeklerdir. Bütün bu katliamların sorumlusu Stalin 1953 yılında öldü. Lenin'in başlattığı, Stalin'in genişleterek sürdürdüğü terör 10 milyonlarca insanı katletmiş, onlarca farklı halkı acı ve işkenceye uğratmıştı. Günümüzde de Darwinist komünist Rus zulmü aynen devam etmektedir. Rus hükümetinin gerek Çeçen halkına gerekse kendi halkına karşı devam ettirdiği insanlık dışı uygulamalar buna en açık örnektir. Geçtiğimiz aylarda yaşanan denizaltı kazasında 118 vatandaşını derin sularda ölüme terk eden Darwinist komünist düşünce benzer vahşi uygulamalarıyla gündeme sık sık gelmektedir. İşte insanları hayvan gibi gören Darwinist komünistlerin insanlık için uygun gördüğü hayat şekli budur. Komünizm hangi ülkede hakim olduysa o ülke halkını bu şekilde insanlık dışı ortamlarda yaşatmıştır. Dünyanın Darwinist komünist beladan kurtulması için ciddi bir fikri mücadele şarttır. Çünkü komünist düşünce ve bu düşünceyi besleyen Darwinizm fikren ortadan kalkmadığı sürece komünist zulüm hızını kesmeden devam edecektir. Her insanın bu bilinçle hareket etmesi ve el birlik komünist tehlikeye karşı çalışması bir insanlık görevidir. Gelin siz de Darwinizmin bilimsel çöküşünü herkese anlatın ve şerefli görevde üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Devrimlerle başa geçen tüm komünist diktatörler, Rus halkını bir terör ortamının içine sokmuşlardır. Özellikle Stalin dönemindeki terör, halka uygulanan zulüm ve baskı dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Milyonlarca insan planlı komünist zulmünün sonucunda hayatını kaybetmiştir. Nitekim Stalin'in ölümünden sonra bile onun döneminde kurulan korku imparatorluğu toplumu yönetmeye devam etmiştir. Bu korku düzeni sadece Sovyetler Birliği'ne değil, genel olarak tüm komünist toplumlara hakimdir. Sovyet terörü sadece kendi halkıyla sınırlı kalmamış, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Doğu Avrupa'ya da yayılmıştır. Savaş bittiğinde Doğu Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümü Sovyet etki alanında kalmıştır. Moskova birkaç yıl içinde çeşitli siyasi komplolar ve manevralarla bu ülkelerin hepsini kendi egemenliği altına almıştır. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Doğu Almanya gibi Avrupa ülkeleri Stalin'in kanlı rejiminin pençesine düşmüşlerdir. Kızıl Vahşet bu ülkelerdeki insanlara da adeta cehennem hayatı yaşatmıştır. Rejim muhalifleri bir bir tutuklanmaya, işkence görmeye, idam edilmeye başlanmış, kısa sürede tüm toplumda korku ve dehşet hakim olmuştur. Komünist rejimin hakim olduğu bu ülkelerde rejime karşı olduğu düşünülen kişiler tutuklanıyor ve bu kişilere akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Komünizmin kara kitabında Romanya'daki komünist Nikolay Çavuşescu rejimi tarafından başlatılan işkence uygulamaları hakkında şu bilgiler verilmiştir. Çekoslovakya ile birlikte Romanya'da Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki baskı sistemine yenilikler kattı. Asyalı komünistler tarafından kullanılan beyin yıkama yoluyla yeniden eğitim yöntemini büyük bir ihtimalle Avrupa kıtasında ilk uygulayan ülke Romanya oldu. Hatta bu yöntemi daha da geliştirdi. Girişimin şeytani amacı mahkumların birbirine işkence yapmasını sağlamaktı. Bu icat 1930'lu yıllarda Bükreş'e 100 kilometrelik bir mesafede kurulmuş, diğerlerine nispeten modern bir cezaevi olan Pipeşti'de uygulandı. Konuya ilişkin deneyler Aralık 1949'da başladı ve 3 yıl kadar sürdü. Amaç bedensel ve manevi işkenceyle komünist öğretinin öğretilmesini birleştirerek siyasi tutukluları yeniden eğitmekti. Bu işkencelerde özellikle tutukluların dini inancını yok etmek hedefleniyordu. İşkenceler sonucunda tutuklulardan Allah'ın varlığını inkar etmeleri isteniyordu. Benzer işkenceler Doğu blokundaki tüm ülkelerde uygulanmıştır. Komünizmin gözü dönmüş caniliği ve dine olan azgın nefreti tarihin en korkunç işkence rejimlerini ortaya çıkarmıştır. Zira Darwinist materyalist felsefe insanları birer hayvan olarak görmekte, bu sözde hayvanların yola getirilmesi için daimi bir şiddet, işkence ve korkunun gerekli olduğunu kabul etmektedir. İşte bu felsefe komünist rejimlerin zindanlarında feci işkencelere dönüşmüştür. Darwinist komünist ideolojinin nihai hedefi tektir: İnsanları birbirine kırdırmak ve yok etmek. Bunu yaparken de onları ahlaki değerlerden ve manevi güzelliklerden uzaklaştırarak hayvanlaştırmak ve bu yolla toplumları rahatça yönlendirilebilen hayvan sürülerine çevirmek. Tarih boyunca var olan bütün komünist rejimlerde bu gerçeği açıkça görmek mümkündür. Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nin yardımıyla ayakta duran komünist rejimlerin bir diğeri Küba'daki Castro diktasıdır. Fidel Castro'nun önderliğinde ve Arjantinli gerilla lideri Che Guevara'nın desteğinde gelişen gerilla hareketi 1959 yılında Küba'da iktidarı ele geçirmiştir. Sovyetler Birliği'nden gelen siyasi ve askeri destekle bu hareket gelişmiş ve Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bile ayakta kalmayı başarmıştır. Burada bir gerçeğe dikkat çekmekte fayda vardır. Küba'daki ve genel olarak Latin Amerika'daki komünist hareket çoğunlukla romantik bir havada yansıtılır. Özellikle Che Guevara'nın gerilla mücadelesi adeta bir kahramanlık öyküsü gibi gösterilir. Komünizme özenen pek çok gencin elinde Che posterleri ve dillerinde Latin Amerika kökenli komünist melodiler dolaşır. Buna bakılırsa Küba'daki komünist devrim, Küba halkını zulüm ve işkenceden kurtarmış bir kurtuluş mücadelesidir. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Oluşturulan Che ve Fidel efsanelerinin romantik perdesi aralanırsa ardından Küba'daki komünist diktatörün karanlık yüzü çıkar. Komünizmin kara kitabında komünist Küba'nın çalışma kampları ve hapishaneleri şöyle anlatılmaktadır. Çalışma koşulları çok sertti. Mahkumlar neredeyse çırılçıplak dolaştırılıyordu. Huysuzluk edenlere dişleriyle ot toplama cezası, çok ileri gidenlere de saatlerce tuvalet çukurlarında kalma cezası veriliyordu. Şiddet uygulamaları siyasi mahkumları hedef aldığı gibi adi suçluları da hedef alıyordu. Şiddet, soruşturmayla yükümlü bölümün DTİ'nin yürüttüğü sorgulamalarla başlıyordu. DTİ mahkumları korkularıyla baş başa bırakılıyordu. Böceklerden korkan bir kadın hamam böceği dolu bir hücreye kapatılırdı. DTİ şiddet uygulamalarında bedensel baskılara da başvururdu. Mahkumlar ayaklarındaki kurşun ağırlıklarla merdivenleri çıkmaya zorlanır, sonra da aşağıya itilirdi. Bedensel işkencelere sıklıkla ilaçlar yardımıyla yapılan psikolojik işkenceler de ekleniyordu. Gardiyanlar mahkumları uyanık tutmak için pentotal ve benzeri uyuşturucular kullanıyordu. Mazoza hastanesinde baskı uygulamak amacıyla hiçbir sınırlama yapmadan elektroşok uygulanıyordu. Gardiyanlar bekçi köpekleriyle dolaşır, sürekli idam planları yapardı. Mahkumların kapatıldığı disiplin hücrelerinde ne su bulunurdu ne de elektrik. Amaç mahkuma bir tecrit odası içinde kişiliğini unutturmaktı. Küba'da devrim sonrasında yaklaşık 10 bin kişi idam edildi. 30 bine aşkın insansa az önce anlattığımız koşullarda hapsedildi. Komünist rejim başka her yere olduğu gibi Küba'ya da acı, işkence ve korku getirdi. Dahası Küba halkı giderek daha da fakirleşti. Komünist ideolojinin ve Sovyet Rusya'nın vahşet bilançosunu incelerken, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen ülkeleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu ülkelerin içinde en çok zulme maruz kalansa hiç kuşkusuz ki Afganistan'dır. Afganistan'da 1978 yılında ordudaki komünist generallerin ve bazı komünist sivillerin organize ettiği bir darbe gerçekleşti. Darbeciler ülkeyi komünist bir rejimle yöneteceklerini ilan ettiler. Dahası dine karşı zalim bir savaş başlattılar. Komünizmin kara kitabında bu politika şöyle anlatılmaktadır. Kısa bir süre sonra komünist hükümet din karşıtı bir kampanya başlattı. Kur'an halka açık meydanlarda yakıldı. Dini yetkililer tutuklandı ve öldürüldü. Şii nüfus içinde çok etkili bir dini grup olan Müceddediler aşiretinden bir gecede 6 Ocak 1979'da aynı soydan gelen 130 erkek katledildi. Her din, her mezhep için dini ibadet yasaklanmıştı. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Afgan komünistler aslında Sovyetler Birliği'nin paralı birer maşasından başka bir şey değildi. Moskova'dan gelen danışmanların direktifleriyle hareket ediyor, onların gösterdiği şekilde kendi halklarına karşı kitle katliamları gerçekleştiriyorlardı. İktidarda kaldıkları kısa zaman zarfında büyük bir terör uyguladılar. Pakistan'ın Kerala köyünde 1979 Mart'ında uygulanan katliam bunun en belirgin örneklerindendir. 1700 yetişkin ve çocuk olmak üzere köydeki erkek nüfusun tamamı meydanda toplanmış ve yakından nişan alınarak otomatik silahlarla taranmıştır. Ölüler ve yaralılar bir buldozer yardımıyla 3 ayrı çukura üst üste gömülmüştür. Görgü tanığı olan kadınlar uzun dakikalar boyunca diri diri gömülenlerin dışarı çıkmaya çalıştıklarını anlatmışlardır. Kabil kentinin doğusunda bulunan Pole Çarkı cezaevi ise toplama kampına dönüştürülmüştür. Bir gecede onlarca mahkumun yüzlerce nedenle idam edildiği cezaevinde yapılan türlü işkencelerin içinde en büyüğü diri diri lağım çukuruna atılmaktı. 1979 Eylül'ünde cezaevi yönetimi 12 bin mahkumun öldürüldüğünü kabul etti. Tüm bunlar Moskova'dan yönetilen uygulamalardı. Gerçekte Afganistan'daki tüm iç karışıklık Sovyetler Birliği'nin önceden planladığı bir gelişmeydi. Moskova, Afganistan'daki komünistlere darbe yaptırmayı, sonra da bu sözde demokratik rejimi korumak bahanesiyle ülkeyi işgal etmeyi önceden kararlaştırmıştı. Moskova'yı bu plana iten nedeni ise bugün pek çok siyasi tarihçi kabul etmektedir. Bu neden o dönemde giderek yayılan İslam'ın komünistler tarafından bir tehlike olarak görülmesiydi. Sonunda komünist Afgan rejimine karşı Müslüman mücahitlerin düzenlediği direnişi bahane eden Kızıl Ordu 27 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal etti. Bu işgalle birlikte Afgan halkına karşı uygulanan vahşetin de çapı büyümüş oldu. Kızıl Ordu 1979 yılında işgal ettiği Afganistan'da tam 10 yıl işgalci bir güç olarak kaldı. Mücahit grupların Kızıl Ordu'ya karşı başlattığı haklı direnişi ise en zalim ve acımasız yöntemlerle bastırmaya çalıştı. Afgan Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandı. Örneğin Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için oyuncak şekilli mayınlar yapılıyordu. Yakalanan mücahitler korkunç işkencelere maruz kalıyor, sivil halk tereddütsüz bombalanıyordu. 10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda on binlerce ölü, bir o kadar da sakat geride kaldı. Bugün Afganistan dünyanın en çok takmak kol ve bacak imal edilen ülkesidir. Çünkü Kızıl Ordu'nun mayınları on binlerce Afgan gencinin kolsuz ve bacaksız kalmasına neden olmuştur. Kısacası 1970'lerde Moskova'nın kışkırtmasıyla başlayan vahşet çeyrek asır boyunca Afganistan'a kan kusturmuştur. Marx ve Engels gibi materyalist ideologların ortaya attığı komünizm yanılgısı, 20. yüzyılı kana boğan bir ölüm makinesi olmuştur. Zira komünizm, insanlığa korkunç cinayetler, işkenceler, sürgünler, çalışma kampları, kıtlıklar, toplumsal baskılar ve korkulardan başka bir şey getirmemiştir. Ancak aynı vahşetlerin ileride tekrar yaşanmaması için bu vahşetin gerçek sebebini iyice anlamak gerekir. Sorun sadece Lenin veya Stalin gibi diktatörlerin kişisel hırs ve zalimlikleri midir veya komünizme bağlı kalmakta ısrar eden bazı aydınların ileri sürdüğü gibi komünizmin yanlış uygulanması mıdır? Yoksa bizzat komünizmin tabiatından mı kaynaklanmaktadır? Konuyu incelediğimizde son seçeneğin doğru olduğunu görürüz. Vahşet, komünizmin felsefesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu olgunun temelinde insanların bir hayvan türü olarak görülmesi yer alır. Komünizm, Marx'ın ısrarla belirttiği gibi Darwin'in evrim teorisine dayanmaktadır ve bu teori insanı gelişmiş bir hayvan olarak tarif etmektedir. Dahası, insanlar arasında çatışmanın, baskının, zulmün, güç mücadelesinin doğal ve meşru olduğunu telkin etmektedir. Bu felsefeyi benimseyen bir insanın elinde yeterli güç ve imkan bulunduğunda her türlü zulüm ve vahşeti işlemesi çok kolaydır. Nitekim geçmişe baktığımızda komünistler tarafından işlenen vahşetlerde insanların hayvan türü olarak görülmesinin büyük rol oynadığı açıkça görülür. Komünist ideologlar karşıtlarını birer hayvan olarak tanımlamıştır. Hatta yönettikleri insanları da psikolojik olarak hayvanlaştırmaya yönelik bir politika izlemişlerdir. Dolayısıyla komünizmin insanları hayvan olarak gören bu bakış açısının temelinin Darwinizm olduğu apaçıktır. Bu, Marx, Engels ve Lenin tarafından defalarca vurgulanmış bir gerçektir. Dolayısıyla komünist vahşet, Darwinizmin bir uygulamasından başka bir şey değildir. Komünizmin kökeni mutlak olarak Darwinizm'dir. Hem de bu Darwinizm, sapkın bir Darwincilik değil, Darwinizmin bizzat kendisidir. Darwinizm insanların bir hayvan türü olduklarını, aralarında kaçınılmaz ve doğal bir çatışma olduğunu, tarihin bu şekilde işlediğini, insanın yaptıkları nedeniyle kimseye hesap vermeyeceğini iddia eder. Diyalektik materyalizmin tüm diğer safsatalarını ileri süren ve bunu da bilimsellik kisvesi altında yapan kaynak yine Darwinizm'dir. Darwin bunun teorisini kurmuş, komünistlerse hayata geçirmiştir. 20. yüzyılın kanlı komünizm bilançosu aslında uygulamalı Darwinizm'dir. Darwinist eğitimle insanları hayvan gibi yetiştiren bu ülkelerin komünizmin belalarından kurtulmak istemeleri sonuç getirmeyen bir çaba olarak kalacaktır. Çünkü bunun tek çaresi Darwinist eğitimi kaldırmak, bu insanlara sorumsuz bir hayvan olmadıklarını, Allah'ın yarattığı, ruh sahibi, ahirette yaptıklarından hesap verecek insanlar olduklarını anlatmaktır. Türk milleti, geçmişten bu yana manevi değerlere, birlik ve beraberliğe verdiği önem ve yüksek ahlakıyla Darwinizme ve komünizme karşı durmuştur. Bu konuda dünya milletlerine de örnek olacaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünizm Pusuda 5. Bölüm. Komünizm 20. yüzyılda Darwinizm kaynaklı olarak ortaya çıkan ideolojilerin en kanlısı ve en acımasızıdır. Bu ideoloji ayrıca son derece tutucu, donuk, katı ve renksiz bir insan ve toplum modeli oluşturmaktadır. Bunu anlamak için öncelikle komünizmin insana bakışını hatırlamak gerekir. Komünizmin temeli olan materyalist felsefe, insanı sadece maddeden ibaret bir varlık olarak görmektedir. Buna göre insan ruhunun varlığı reddedilmektedir. İnsan bilincinin sadece hareket halindeki maddenin bir ürünü olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısıyla materyalizme göre insan sadece gelişmiş bir makinedir. İnsanın sahip olduğu bütün düşünce ve duygular bu makinenin içindeki kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Marksist ideolojide insanların sahip oldukları tüm kültür ve bilincin de maddi etkenlere dayandığı varsayılmaktadır. Komünizme göre insanın etrafındaki maddi dünyadan ayrı, bağımsız bir bilinci yoktur. Aksine insan bilincini tamamen içinde yaşadığı maddi dünya belirler. Marx'ın fikri öncülerinden Ludwig Feuerbach, "İnsan ne yiyorsa odur" diyerek bu materyalist mantıksızlığı özetlemiştir. Marksistler bu nedenle sınıf kavramı üzerinde çok dururlar. Sınıf, bir toplumdaki farklı ekonomik tabakalardır. Örneğin Marksizme göre işçiler tek bir sınıfı, yani proletaryayı oluşturur. Kapitalistler ise burjuvazi sınıfını meydana getirirler. Marksist iddiaya göre her işçi aynı elverişsiz ekonomik şartlarda yaşadığına göre aynı proletarya bilincini paylaşmalıdır. Her kapitalist de aynı zenginlik içinde yaşadığı için aynı burjuva bilincine sahip olmalıdır. Bir işçinin veya bir fabrika sahibinin kendi bağımsız karakteri veya dünya görüşü nedeniyle diğerlerinden bambaşka bir bilince sahip olabileceği kabul edilmez. Elbette mevcut durumun böyle olmadığını Marksistler de görmektedir. Bu nedenle Marksistler kendilerini proletarya olarak görmeyen işçilerin sahte bilinçle aldatıldığını, bunun proletarya devrimini engellemek isteyen kapitalistlerin tuzağı olduğunu ileri sürenler. Ancak elbette ki bu çok yüzeysel bir açıklamadır. Bu bakış açısının doğal bir sonucu, insanların belirli maddi kategorilere ayrılması ve bu maddi kategoriler içinde değerlendirilmesidir. Bir Marksist için sadece burjuvazi, küçük burjuvazi, proletarya, emperyalist, komprador gibi kategoriler vardır. Ve en önemlisi, bu kategoriler tamamen maddi faktörlere dayanmaktadır. Bir insan işçi ise bir fabrikada kol gücüyle çalışıyorsa o insanın varlığının tek belirleyicisi yaptığı bu iştir. Eğer bir tarlada çalışan köylü ise bu kez de sahip olduğu tek bilinç köylü bilincidir. Bu bakış açısı nedeniyle Marksistler, tarihin akışını belirleyen tek etkenin üretim biçimleri olduğunu iddia ederler. Karl Marx'ın ünlü eseri Das Kapital, tüm tarihi üretim biçimlerine göre yorumlayan bir çalışmadır. Marx'a göre ilk başta avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan ilkel komünel toplum vardır. Tarıma geçilmesiyle birlikte köleci toplum doğmuş, ardından üretim biçimindeki yeni değişikliklerle birlikte feodal toplum gelişmiştir. En sonunda makinelerin icat edilmesiyle birlikte yeni bir üretim biçimi olan sanayi doğmuş, kapitalist toplum böylece ortaya çıkmıştır. Marx'ın iddiasına göre din, devlet, hukuk, aile, ahlak gibi kavramların hepsi üretim biçimindeki farklılıklarla doğmuş ve değişiklik yaşamıştır. Marksizmin bu dar görüşlü tarih teorisinin yanlışlığı, şimdiye kadar pek çok düşünür tarafından detaylı şekilde izah edilmiş ve nitekim yaşanan somut örneklerle bu ispatlanmıştır. Bu nedenle burada Marksist tarih görüşünün geçersizliğini izah etmeye gerek yoktur. Ancak üzerinde durulması gereken önemli nokta, söz konusu maddeci yaklaşımın ortaya çıkardığı tutucu, donuk, katı ve renksiz insan modelidir. Gerçekte insan ruhu Marksistlerin sandığı gibi maddenin bir ürünü değildir. Aksine madde dediğimiz varlıklar ruh tarafından görülür, duyulur ve hissedilir. Dolayısıyla insan ruhunun içinde bulunduğu durumun maddi şartlar tarafından belirlenmesi mümkün değildir. İnsanın ruhu onu yaratmış olan Allah tarafından verilmiş akıl, kavrama yeteneği, duygular, istekler, eğilimler gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler, insanın içinde bulunduğu şartlar her ne olursa olsun değişmez, sadece farklı şekillerde ifade edilir. Tarihteki ilk insanın istek, duygu, düşünce ve mantığı nasılsa, günümüz insanınki de öyledir. Tek değişen, kullanılan araçlardır. Marx ve onu izleyenler bu gerçeği kavrayamamışlardır. Dolayısıyla insan bilincini sınıf bilinci gibi son derece dar ve hayali bir kalıba sokmaya çalışmışlardır. Ulaşabildikleri herkesi de bu hayali kalıplara göre düşünmeye ve yaşamaya zorlamışlardır. Bu nedenle Marksizm her yerleştiği ülkede insan ruhunun ifade biçimi olan sanat ve estetik kavramlarını dondurmuştur. Komünistler, 10 milyonlarca insanı acımasızca katlettikleri gibi, insanlığın sanat, estetik, bilim, düşünce gibi vasıflarını da bir anlamda öldürmüşlerdir. Dünya üzerindeki ilk Marksist rejim, Ekim 1917'de gerçekleşen Bolşevik devrimiyle Rusya'da kurulmuştur. Ülke önce Lenin'in, ardından da Stalin'in demir yumruğuyla yönetilmiş, bütün toplum komünist ideolojiye göre yeniden şekillendirilmeye başlamıştır. Komünistlerin el attığı alanların biri de kültürün en önemli unsurları arasında yer alan sanat, estetik ve mimariydi. Devrimin hemen ardından proletarya sanatı kavramı ortaya atıldı. Komünizmi benimseyen sanatçılar, Komün Sanatı adlı bir dergi etrafında toplandılar ve proletarya kültürüne hizmet edecek sanat eserleri üreteceklerini ilan ettiler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
proletarya sanatının ne anlama geldiği çeşitli tartışmalarla şekillenmeye başladı. 1920'lerin başından itibaren Tatlin ve Rodchenko gibi önde gelen Rus sanatçıları bir tez ortaya attılar. Onlara göre sanatçı, proletaryanın sorunlarına pratik çözümler üreten bir teknisyen olmalıydı. Lenin'in de onayını gören bu tez, sanatın bilinen pek çok dalını proletarya açısından yararsız görüyor ve dışlıyordu. Örneğin Tatlin ve Rodchenko, çizilen sanatsal bir resmin bir işçinin günlük yaşamına hiçbir şekilde katkı sağlayamayacağını belirtmişti. Buna dayanarak da resmin geçersiz bir sanat türü olduğuna karar vermişlerdi. 1921 yılında bu yeni sanat anlayışı konstruktivizm, yani inşacılık olarak tanımlandı ve Sovyetler Birliği'nin resmi sanat politikası gibi görünmeye başlandı. Bu anlayışın öncüsü Tatlin, resim gibi yararsız sanatlar yerine ev ve mobilya tasarımı gibi yararlı çalışmaların gerektiğini savunuyordu. Proleterlerin yani Rus işçilerinin çalışma saatleri sırasında en az ağırlık ve hammaddeyle en çok ısınma ve hareket yeteneği sağlayan kıyafetler giyebilmeleri için tasarımlar yapmıştı. Yine aynı anlayışla en az yakıtla en çok ısı verecek fırın tipi tasarımı yapmıştı. Böylelikle proletaryanın yaşamına yeni katkılar sağlayacaktı. Sanatçıların hepsi Tatlin gibi mühendisleşmiş değillerdi. Ancak onlar da proletarya sanatını benimsedi ve komünist ideolojiye hizmet edecek işlere el attı. Dönemin Sovyet sanatçılarının hemen hepsi işçi kulüplerinde ve Sovyet adı verilen küçük meclislerde kullanılması için işçi posterleri, afişler ve sloganlar üretme yarışına girdiler. Tüm bu tasarımlarda ortak temalara yer veriliyordu. Kaslı kolları ile ellerinde orak veya çekiş tutan gürbüz Sovyet köylü ve işçileri, kendilerini saran zincirleri parçalayarak ayağa kalkan öfkeli proletarya figürleri, kızıl bayrakların gölgesinde ve Lenin'in önderliğinde koşturan silahlı askerler. Bu yeni sanat anlayışının özelliği, estetik kavramının tamamen gündemden çıkarılması, hatta zararlı bir burjuva alışkanlığı olarak görülmesiydi. Yapılan tüm resimler, heykeller, posterler, dekor ve mimari tasarımlar özellikle estetikten uzak, soğuk, donuk ve kaba hatlarla doluydu. Britannica ansiklopedisindeki tanımla komünist sanata tam bir anti-estetizm hakimdi. Stalin döneminde bu sanat anlayışı daha da tutucu bir hale geldi. Stalin rejimi, sosyalist realizm adını verdiği bu donuk sanat anlayışını resmi bir politika haline getirdi. Sosyalist realizm, Sovyet devriminin prensiplerini proletaryanın günlük yaşamı içinde gerçekçi olarak yansıtan bir sanat anlayışı olarak tarif ediliyordu. Sosyalist realizme göre yazılan romanlarda kararlı, cesur, fedakar komünist militanların sözde örnek mücadelesi anlatılıyordu. Sovyet işçi ve köylülerinin devrim sayesinde sözde ne kadar mutlu oldukları da tarif ediliyordu. Gerçekte devrim halka mutluluk değil, açlık, baskı ve ölüm getirmişti. Ama sosyalist realizm sanatçıları bunun tam aksini tasvir etmekte hiçbir sakınca görmüyorlardı. Sosyalist realizm aslında realizmin yani gerçekçiliğin değil hayalciliğin ve romantizmin ifadesiydi. Yine Britannica ansiklopedisindeki tanımla sosyalist realizm kitlelerin bilincini etkilemek için kişileri ve olayları idealize etmek ve onlara belirli bir kutsallık kazandırmakla romantizme dayanıyordu. Sosyalist realizm 1932 yılında Stalin rejiminin kanlı günlerinde tanımlandı. 1980'li yıllara kadar da Sovyetler Birliği'nin resmi sanat politikası olarak kaldı. Tüm bu dönem boyunca Sovyet sanatına komünizmin donuk, soğuk ve durağan atmosferi hakim oldu. Sovyet rejimi uluslararası alanda itibar kazanmak için sanatçılarını teşvik ediyor, yeni sanat eserleri oluşturulmasına büyük önem veriyordu. Ama oluşturulan tüm bu eserler, sosyalist realizm denen dogmatik yaklaşım nedeniyle hep son derece dar, zevksiz ve çirkin kalıplar içinde kalıyordu. Sosyalist Realizm Sovyetler Birliği'nin yanında 1949'dan itibaren komünist bir rejime geçen Çin'de de uygulandı. Aynı donuk ve kaba sanat anlayışı burada da oluştu. Oysa gerçekte Rus toplumu çok büyük sanatçılar yetiştirmiş, muhteşem sanat eserlerine, mimari harikalara imza atmış bir toplumdu. Devrim öncesi dönemde St. Petersburg kentinde kurulan dünyaca ünlü Hermitage Müzesi muhteşem bir sanat koleksiyonu içeriyordu. Ama komünizm Rus sanatını 1917'de dondurdu, hatta çok daha gerilere götürdü. Komünist sanatın söz konusu donukluğu başta da belirttiğimiz gibi komünistlerin dünya görüşünü oluşturan materyalist felsefenin bir sonucudur. Materyalist felsefe daha önce de izah ettiğimiz gibi insanı sadece bir madde yığını olarak gören ve her şeyi de maddeye indirgemeye çalışan yüzeysel bir düşüncedir. Materyalist felsefenin sanata uygulanması ise diğer her alanda olduğu gibi bu alanda da tam bir fiyaskoya neden olmuştur. Çünkü gerçekte sanat, Allah'ın insanoğluna verdiği estetik zevkin, güzelliğe olan hayranlık gibi duyguların ifade biçimidir. Güzel sanat eserlerinin ortaya çıkması için insanların ruhundaki yaratılıştan gelen eğilimlerin alabildiğince özgür ve rahat bir ortamda ifade edilmesi gerekir. Sovyetler Birliği'nde oluşturulan ve ardından Çin'de, Doğu Bloku ülkelerinde, Hindi Çin'indeki veya Küba'daki komünist rejimlerde taklit edilen komünist diktatörlükler bu özgür ve rahat ortamı tamamen ortadan kaldırmıştır. İnsanları daimi bir baskı altına alarak sanatı da öldürmüştür. Ayrıca komünizm insanları dinden uzaklaştırarak sanata bir başka darbe daha vurmuştur. Çünkü sanata ilham veren duyguların başında insanların dinden aldıkları manevi şevk ve heyecan gelir. Tarihteki en büyük ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar hep dini konularda eserler vermiş, dini inançlarından güç ve ilham almışlardır. Çünkü insanları ölümle birlikte yok olacak birer madde veya bir hayvan türü olarak değil, Allah'ın ruh verdiği varlıklar olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla onlara güzellik sunma, Allah'ın sanatının tecellilerini gösterme aşkı içinde olmuşlardır. Dinin ortadan kaldırıldığı bir toplumdaysa, insanların bu şevki ve heyecanı yitirmeleri, manevi buhranlara kapılarak amaçsızlaşmaları kaçınılmazdır. İşte komünist rejimlerin hepsinde bu durum yaşanmıştır. Dinsizlik, beraberinde insanı bir tür hayvan olarak görüp değer vermeme, ölümle birlikte yok olma fikrini getirmiştir. Bu karamsarlık, kasvet, donukluk ve amaçsızlıksa toplumlara tamamen hakim olmuştur. Mao'nun Kızılçin'inde tüm topluma tek tip elbise giydirilmesi, kültür devrimi sırasında evcil hayvan beslemenin bile yasaklanması, komünist tutuculuğun ve dar kafalılığın diğer bazı çarpıcı örnekleridir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.